Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, yeni bir gönül gündemi programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyoruz. Cenab-ı Allah'ın rahmeti, bereketi, izzeti, ikramı, inamı hepinizin üzerine olsun. Kıymetli dostlar, gönül gündemi programında Mevlana Hazretleri'nin güzelliklerini hocamızın şerhiyle, açıklamalarıyla sizlere sunmaya çalışıyoruz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk Numan'cığım, teşekkür ederim.
Nasılsınız hocam, iyi misiniz?
Elhamdülillah canım. Duacıyız, Allah razı olsun.
Eyvallah hocam.
Besmele, hamdele ve salvele'den sonra değerli dinleyicilerimize saygı ve sevgilerimizi sunarak Hazreti Pir'in mesnevisine başlıyoruz.
Eyvallah hocam.
Gerçekten yine çok enteresan ve ilgi çekici noktalara işaret buyurmuş Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri.
Evet hocam.
Şöyle buyuruyor, bakın. Bendegi der gaybayet hubu keş, hıfzı gaybamet der istibat huş. Burada bendegi der gayb ayet hub keş. Kula, bak kula gaybane ibadet, görmediği şeye ibadet güzel ve hoştur, latiftir. İbad huş, yine istibat yani ibadette gaybı muhafaza etmek hoştur. Burada tabii enteresan bir şey var. Üç nokta bazen çok gerekir. Her şeyi, lafın tamamını söylemek aptala yakışır derler ya. Bazı noktalarda üç nokta bırakırsınız. Bundan sonra sizden kendini anla manasına. O yüzden gizlilikte her zaman bir kıymet vardır. Açıklık şeyi öldürüyor. İnsanın tecessüsünü, araştırma duygusunu öldürüyor. Görüyorsanız ispata gerek yok ki.
Doğru, araştırmaya da gerek yok.
Araştırmaya da gerek yok. Ama görünmeyen bir şey olursa o merak sahikiyle insan görünmeyenin arka planına vukuf peyda etmeye çalışıyor. Ne var bu işin içerisinde diye. Dolayısıyla gayb çok önemli. Zaten yani şeyde Fatiha'dan sonra gelen Elif, Lam, Mim, Zalikel kitabü la raybe fih, hüdellil müttekin, ellezine yu'minune bil gaybi. Bak, gayba inanırlar.
İnanırlar, evet.
Ve yukimune salate, namazlarını kılarlar. Ve mimma rızaknâhu minfikun, aynı zamanda kendilerine rızık olarak verilenlerden de başkalarına infak ederler. Bu gayb meselesi çok önemli.
Evet.
Hatta niye bizim Peygamber Efendimizin resmi yok da, niye her evde lihye-i saadet, hilye-i saadet var?
Hilye-i saadet.
Niye? Hilye Peygamber Efendimizin şemailini, efendim fotoğrafını çizen, suretini tarif eden ayetler. Ayetler diyorum, hadisler.
Hadisler.
Bunlar resim yok ama bu hilye-i saadetler en güzel şekilde süslenmiş. En güzel hatlarla yazılmış. Hemen hemen her Müslüman evine de bunu asmış. Resmini assaydı ne olurdu Peygamber Efendimizin resmini? Resim bizim şu anda zihnimizde en tepe noktada kim var? Allah'ın Resulü var.
Evet.
Onun yanında, sağında, solunda kim olursa olsun o hiç kaybolmuyor. Ama resmi olsaydı eğer bu donuklaşırdı. Ona bir sınır çizmiş olurduk ve o gözümüzden düşerdi.
Doğru.
Size başka bir arayış başlardı.
Evet.
O yüzden resmi çizilmemiş ama yalnız şemaili tarif buyurmuş Efendimizin.
Herkesin kendi zihninde ayrı bir tabii, temayül olsun diye.
Tabii.
Evet.
O yüzden bu önemli bir şey. Gayb çok önemli. Tabii bu gaybın önemini anlatırken bir de şey var. وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا اِلَّا هُ. Gaybın anahtarları Allah'ın nezd-i uluhiyetindedir. Ondan başka hiç kimse şey bilemez, gaybı bilemez. Bununla ilgili Sadreddin Gonevi Hazretlerinin çok güzel bir yorumu var. O da şu. Diyor ki mutlak manada gaybı bilmek Allah'a mahsustur. Hiç kimse bilemez.
Amenna.
Mutlak gaybı.
Evet.
Yani mesela anne karnındaki çocuğun cinsiyetini kimse bilemez. İşte yarın yağmurun yağacağını ya da karın yağacağını kimse bilemez. Efendim yarın ne olacağını kimse bilemez. Ama burada mefatih tabiri kullanıldığına göre ayette gaybın anahtarları var.
Evet.
Ama bu anahtarlara sahip olursanız bu anahtarlarla gaybı bilebilirsiniz. Ama bu anahtarlarla gaybı bilirseniz o gayb mutlak manada çıkıyor. Gaybı bilmek demek değildir. O izafi gayb haline gelir.
Evet.
Mesela ana karnına çocuk düşmüş. Bunu ultrason cihazıyla
görebiliyoruz.
Efendim şey diyorsun, cinsiyetini tespit ediyorsunuz.
Evet.
Veya işte meteorolojik verilere dayanarak Edirne'nin üstünde yağan bir yağmur bulutu var. Bir rüzgar onu bu tarafa doğru getiriyor.
Ne zaman yağmur yağacak?
Kaç saatte İstanbul'a gelir bu? Şu kadar. Diyorsunuz ki 2 saat sonra İstanbul'a yağmur yağacak.
Evet.
Onlara hiç başvurmadan, bak Allah'ın koyduğu aletlere, Allah'ın ayetlerine başvurmadan durduğunuz yerde bu işi bilebiliyorsanız eğer, işte o mutlak gayiptir, o Allah'a mahsus. Ama onun koyduğu kanunlara başvurarak bilirseniz,
anahtarlar oluyor onlar.
O zaman izafi gayip haline gelir. Hı. Bu benim çok hoşuma gidiyor bu şey. O yüzden şeyde tabii anahtarlarını da açıklıyor ama onu burada zaman zaman biz açıkladık.
Evet.
Oraya teferruata girmeyelim. O yüzden zaten burada esas ihsana ermenin yolunu gösteriyor burada Hazreti Mevlana. İhsan nedir? Hani Dehyetül Kelbi radıyallahu anh şeklinde Peygamber Efendimiz geliyor. Peygamber Efendimiz'e geliyor. Sahabe ile sohbet halindeyken iman nedir ya Resulullah diye soruyor. Peygamber Efendimiz imanın şartlarını açıklıyor. İslam nedir ya Resulullah diye soruyor. İslam'ın şartlarını açıklıyor. İhsan nedir ya Resulullah diye sorunca da her ne kadar sen Allah'ı görmüyorsan da onun seni her an gördüğüne inanarak yaşamandır. İşte bu duyguyu hayata geçirmek. Gayba iman bunu gerektirir. Allah'ın gözü önünde gayb görmüyoruz ama o bizim her hattı harekatımıza vakıf, her şeyimizi bilen, hatta gönlümüzden geçirdiklerimizi bile bilen alimin bizzatı sudur olan Allah'tır. Bu imanı, bu inancı hiç kaybetmemek lazım diyor. Yine devam ediyor. Bakayım. Şey ne diyor? Bakın. Ku ki metu şah gayet pişu'u ta ki der ta ki der gıybet bud bud ta ki der gıybet bud u şerm ru. Şimdi burada da bak şuna bakın diyor ki methi şahı kuyet pişu'u. İnsanlar gördüğü padişahın huzurunda onu över, ona tazimde bulunur, ona hürmet eder.
Hı hı.
Ama abında görmediğin, olmadığı yerde, onun huzurunda. Büvet u şerimru. Gıyabında ondan utanan, yev ve tazimle bulunan bir insan. Şimdi bir, huzurundayken tamam.
Herkes över zaten o zaman.
Ama huzurundayken tazim gösteriyorsunuz, evet. Hürmet gösteriyorsunuz, ayağa kalkıyorsunuz.
Evet.
Ama aynı bu duyguyu, sultanın huzurundayken gösterilen edebi, gıyabında da devam ettirmek hangisi daha üstün? Hangisi daha kıymetli?
Tabii ki gıyabında onu, da yapmak.
Onu anlatmaya çalışıyor şey Hazreti Mevlana. Gaybın önemini, görmediğimiz halde Allah'a görüyormuş gibi ibadet etmeyi, hürmet etmeyi, edebine saygı göstermeyi. İşte o zaman diyor ki kıyaslayın. Allah'ı gördünüz, ona göre ibadet ediyorsunuz. Ya da komutanı gördünüz, gördüğünüz için ona selam duruyorsunuz. Efendim hürmet gösteriyorsunuz.
Evet.
Aslan'dan görmeden aynı hürmet ve edebi göstermek. Onu burada ifade etmek istiyor.
Güzel.
Burada. Kal'adari kezkenari-i memleket dur ez sultanu saye saltanat. Şimdi kal'adar hisarları, kaleleri koruyan, yani şeylerde, hudutlarda nöbet bekleyen, kulübesinde nöbet bekleyen nöbetçiler. Ki kezkenari-i memleket, onlar esasında memleketin en ucra köşelerinde, kuşkonmaz kervan geçmez yerlerde orada nöbet bekliyor, kaleyi koruyor. Kimin adına koruyor kaleyi? Sultan adına koruyor. Ya da işte hükümet adına, devlet adına koruyor.
Yani en uçtaki nöbetçi.
Ama orada yok. Orada ne sultan var, ne devlet başkanı var, ne bir şey. Ama sanki onlar varmış gibi adam bütün dikkatiyle, pür dikkat çevreyi gözetliyor. Şimdi yine devam ediyor. Dur es sultanu sayyat saltanat. Halbuki padişahın hem gölgesinden hem de saltanatından çok uzaklarda bulunduğu halde en ücra köşelerde nöbet tutan bir asker. Ama aynen sanki padişahın huzurundaymış gibi efendim pür dikkat orada nöbetine bakıyor, nöbetini bekliyor.
Evet.
Bunu anlatıyor. Ve aslan diyor esasında.
Aslında budur evet.
Aslında nasıl bu nöbetçi bir asker gece gündüz demeden. Memleketin en ücra köşesinde
padişahı görmeden
ediyorsa,
evet.
Efendim uyumadan efendim hiç bir an bile gözünü kırpmadan yapıyorsa esasında biz de Allah'ın huzurunda öyle olmalıyız diyor. Yani padişahın huzurunda olmadığı halde bu dikkati sergileyen, bu titizliği gösteren Nöbetçi gibi biz de aynen Allah'ın huzurunda görmediğimiz halde o kadar titiz, o kadar efendim şuurlu bir şekilde yaşamamız lazım. Hani hep diyoruz ya ve huve me'akum eyne ma kuntum.
Evet.
Siz nerede olursanız olun Allah sizinle beraberdir. Ya Allah'ın beraber olmadığı hiçbir yer yok, zaman yok, kişi yok. Allah her yerde, herkesle beraber. Evet. Ama asıl olan esas biz kiminle beraberiz?
Evet. Bizim eyvallah.
Emin şu Işık hocamız rahmetlinin kime kulsun diye çok güzel bir kitabı var. Yani orada yani biz kiminle beraberiz esas? Ona bakmamız evet. lazım. Eğer biz Allah'la berabersek Allah'la beraberiz. Değilsek beraber değiliz. Evet. Yoksa Allah bizimle beraber.
Evet.
Asıl olan bizim gıyabında da olsa görmesek de Allah'ın gözü önünde bulunduğumuzu bir an bile kaybetmeden yaşamak.
Evet.
Davranışlarımızı, tebessümümüzden sükutuna kadar her şeyimizi Allah'ın göz önünde olma şuuruyla yapmak.
Evet. Hocam tabii bu çok mükemmel bir şey. Tabii ki belki çok üst düzey bir şey ama acaba hani çok zor olmaz mı Cenab-ı Allah'ın varlığını her daim bilerek yaşamak? Çünkü o zaman böyle hayatı hep sanki hani tabir nasıl olur bilmiyorum ama hep diken üstünde yaşamak gibi olmaz mı? Çünkü sürekli Cenab-ı Allah sizi görüyor ve siz de onu sizi gördüğünü biliyorsunuz. Hayatınız hep bir kontrol içerisinde olmaz
hiç,
mı?
Hiç zor olmaz öyle değil. İşimizi de yaparken Allah'ın bizi gördüğüne inanarak işimizi yapmak. Bak ne ticaret ne de alışverişin Allah'tan alıkoyamadığı insan olmak. Ricalun la tulhihim ticaretun ve la bey'un an zikrillah. Yaptığımız her işi Allah bizi görüyor inancıyla yaptığımız takdirde o iş ibadet olur zaten. Hiç şey olmaz. Ve yaptığım işte dört dörtlük olur. Mükemmel olur. Hiç eksik yediği olmaz. O yüzden bu şey çok önemli. Sanma ey hace ki senden zerrüsim isterler. Yevme la yenfeude kalbi selim isterler.
Evet.
Ama burada dediğimiz gibi o ayet-i kerime. Mevlana bunu yorumlarken de diyor ki dünya ne ticaret ne kadın ne de bir alışveriştir. Dünya seni Allah'tan alıkoyan her iştir.
İştir.
Allah'tan alıkoymadığı sürece sen bak ticaretini yap, işini yap ama Allah'ın seni gördüğüne inanarak yap. İhsan budur zaten.
Eyvallah.
Onu görür gibi yaşamak. Bu duygu bizim ecdadımızda Osmanlı ve Selçuklu medeniyetinde iş ahlakına sebep olmuş. İş ahlakı bu temel üzerinde bina edilmiş.
Evet.
Hangi işte çıraklık yaparsan yap, sana bunları öğretiyorlar önce.
Evet.
Yaptığın işi Allah'ın seni gördüğüne inanarak yap.
Evet.
Ve her sanatın bir ahi zaviyesi var. Ve orada da bir de onların fütüvvetnameleri var. Fütüvvetname dediğimiz bu meslek kariyer kazandırılan ahi tekkelerindeki tüzük.
Evet.
Ya da adab diyelim biz ona. Mesela gemiciler değil mi? Gemicilik yapacaksınız da gemiciliğe ayak atan ilk adamı. Diyorlar ki bir, gemilere abdestsiz ayak basılmaz. Çünkü bu gemi mukaddes bir gemidir. Bütün insanlığı Nuh tufanında kurtarmış ve dünyada hayatın kalmasını sağlamış kutsal bir gemidir. Bir, iki, bu gemiyi temizlerken her noktasını tertemiz yapacaksınız. Lüzumu halinde her noktasında secde edilebilecek derecede temizlikte titiz davranacaksınız.
Evet.
Bakın gemiciliğin adabı. Bu ne demek? Allah'ı görür gibi gemicilik yap diyor. Bunu öğretiyorlar.
Evet.
O yüzden hiç de zor değil. Yani hayatın içinde bir anlayış bu. Hayatın dışında değil.
Evet.
Yoksa adam çekilecek de bir köşe. Dağ başında derviş olsa hiç kimse bir faydası olmaz kendinden başka.
Evet.
Halbuki Müslüman hayatın içinde olmalı. Zaten işte zühd, halvet bunlar yanlış yorumlamaya başlanınca bu sefer celvetiye ortaya çıkmış celvet.
Evet.
Celvet nedir? Hayatın içinde ama her zaman halk içinde ama
halkla beraber
olma şuuru.
Evet.
Bunu Nakşibendi ıslahında da halvet der encümen. Toplum içinde ama eli işte gönlü oynaşta olacak.
Evet.
Eli yarda, gönlü yarda ama eli kârda olacak.
Evet.
Eliyle işini yapacak ama gönlü ve şuuruyla da
Cenab-ı Allah'la beraber.
Allah'la beraber olacak. Hiç de evet. zor değil.
Eyvallah.
Böyle çok bunun uygulamaları da var. Mesela adam bizim bazı Evliyaullah'tan bazıları ayak uzatıp hiç uyumamışlar geceleri. Edepsizlik olur Hakk'ın huzurunda uyumak diye. Osmanlı'yı kuran Ertuğrul Gazi'yi düşünün. Hı hı. Duvarda asılı kelam-ı kadim var diye adam uyumamış odada. Hı hı. Sırf ona hürmeten. Bu bir hassasiyet.
Evet.
Bu bir işte Allah'ı gıyabında onunla beraber olma şuurunun göstergesi bu. Yoksa evet. Ama herkes böyle yapsın diye bir şey yok. Ama siz Kur'an-ı Kerim'e de bu kadar saygı gösterin. Çünkü Allah'ın kelamı.
Tabii.
Efendim Cenab-ı Hakk'a iman konusunda da aynı şekilde gene hassas davranın diye söylüyor.
Evet.
Yine devam ediyor bakın. Pas taret kal'ara ez düşmenan. Kal'a nefruşet bemalü bi keran. Şimdi pas taret kal'ara ez düşmenan. O ta boş konmaz kervan geçmez yerlerde, en ücra köşelerde devlet adına bizim hudutlarımızı bekleyen nöbetçilere diyor bunlar. Kaleleri, kalaları, hisarları, sınırları düşmandan korurlar. Ve asla bu kalelerini nefruşet satmazlar. Neye satmazlar? Bemalü bikeran. Hem ne mal ne de para karşılığı asla o bulunduğu kaleleri satmazlar.
Evet.
Kimseye peşkeş çekmezler.
Evet.
Düşmanlardan korurlar.
Aslında düşmana daha yakınlar.
Şimdi ben tabii bunu söylerken aklıma ne geldi? Bizim TÜSİAD başkanlarından birisi Amerika'ya gitti. Baba Bush'la görüştü. Ve geldi Yeşilköy'de bir açıklama yaptı. Baba Bush, immatiplerin sayısının artmasından ve bunların kendi sahasına, dışına kaymasından çok kaygı duyduğunu belirttiler.
Hmm.
Allah Allah. Amerika'nın başkanının ne işi var burada şeyle? Bu,
bir liseyle.
Bir imam hatiplerinin adetinin evet. Artmasıyla, çoğalmasıyla. Bunu da söyleyen bizim TÜSİAD'ın en önemli bir elemanı gelip bunu söylüyor.
Evet.
Daha sonra Tansu Hanım gitti başbakan yardımcısı olarak. O da gitti. O da geldi. O da aynı şeyleri söyledi. Ya bu Amerika'nın derdine ne oluyor? Bizim imam hatiplerle uğraşıyor. Ha, emperyalizm satın alınacak adam istiyor.
Hı hı.
Öyle müfredat olsun ki diyor lüzumu halinde ben parayla satın alayım. Adamı etki ajanı olarak kullanayım.
Evet.
Ve benim borazanlığımı yapsın. Benim borumu öttürsünler. Bugün yok mu bizim televizyonlarda efendim basın yayın dünyasında
tabii,
onlar
tabii.
Adına ahkam kesen ve bu milletin ruh köküne düşman anlayışları yaygınlaştırmaya çalışan bizim ruh kökümüze kezzap döken adamlar nereden geliyor? Bizim Avrupa Birliği müfredatımıza müdahil oluyor. Rusya müdahil oluyor. Onlar nasıl bir gençlik istiyorlar?
İstedikleri zaman
istedikleri şekilde kullanabilecekleri.
Evet.
Milli ve manevi duyguları törpülenmiş. Hatta yani çay şekeri gibi onların kendi dünyasında asimil olmuş gençler onlar için en makbul ve muteber genç.
Evet.
Ama biz öyle değil.
Dava ruhuna inanan bir insanı satın alamazsınız zaten.
O yüzden bak burada Hazreti Mevlana'nın bu ifade ettiği şey var ya.
Hı hı.
Dünyaları da verseler. Önüne efendim ne kollarsa koysunlar o nöbetçi asla.
Satmaz.
Ne nöbet yerini değiştirir ne de o kaleyi satar. Satmaz.
Evet.
Ha bunun için söyledim ben. Bizim gerçekten milletin ruh köküne bağlı, vatanına bağlı, ezanına bağlı bunları kesinlikle düşmandan canı pahasına olsa koruyan işte Hamas'ın efendim Gazze'de yaptığı yiğit direniş.
Evet.
Aynen onun gibi. Ama bir de ne var işte kaçan adamlar oluyor ya hani hemen bir işte tehlike gördüğümü kaçacak delik arıyorlar.
Satan adamlar da var hocam. Gazze'yi satmana tabii ki diyenler de var maalesef. Tabii.
Yok bizde de vardı. Biz bunu
evet, tabii hocam.
Kurtuluş Harbi evet. Sırasında Fransız mandası isteyenleri gördük.
Hı hı.
Meclisin kürsüsünden Amerikan mandası isteyenleri gördük.
Hı hı.
İngiliz mandası isteyenleri gördük.
Hı hı.
Bizimle Kurtuluş Savaşı'nda savaşanlar, efendim memleketimizin köküne kibrit suyu koymaya çalışanlar, sonra iktidar olduktan sonra memlekette iktidarı ellerine aldılar.
Evet.
Ya, onun için.
Eyvallah.
Çok önemli bir şey bu.
Doğru hocam.
Aklıma evet. Bu geldi benim.
Hocam bir ara verelim aradan sonra kaldığımız yerden devam edelim inşallah.
Evet inşallah.
Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri Gönül Gündemi programındayız. Çok güzel konulara değindik. İnşallah aradan sonra bu konulara değinmeye devam edeceğiz. Bizlerden ayrılmıyorsunuz. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Gönül Gündemi programında aranın hemen arkasından sizlerle beraberiz. Hocam, aradan önce çok güzel hususlara değinmiştik. Gerçekten de vatanını, milletini seven insanlarımızın ne kadar gerekli olduğuna dair çok önemli hususlara değindiniz. Bugün de davasını 5 paraya satanlarla milyonlar verseniz bile davasını satmayan, vatanını satmayan insanlar arasında geçen bir mücadele var aslında. Hangisi galip ise devlet, millet, vatan da ona göre evriliyor aslında.
Ya şimdi
aslında.
Numan'cığım bak bu şey çok, ben çok önemli bu konu da. Bizim tabii yüreğimizin yarası bu.
Evet.
İstiklal Harbi'nde Mehmetçiğe sırtında mermi taşıyan kadınlarımız. Böyle mini etekli açık saçık kadınlar mıydı yoksa çarşaflı kadınlar mıydı?
Yani.
Yani dişiyle başörtüsünü tutan ama sırtında mermi taşıyan nene hatunlar. Efendim bunlar başörtülü müydü, kapalı mıydı yoksa açık mıydı? Fakat savaştan sonra bizim insanımız ne oldu? Gecekondu muamelesine tabi tutuldu.
Hor görüldü.
Esas o Kurtuluş
Dalga
Savaşı'nda.
Geçildi, evet.
Efendim Mehmetçin yarasını saran, ona lojistik destek sağlayan, mermi taşıyan o bizim hanımlar gecekondu muamelesine tabi tutuldu.
Evet.
Sonra başımıza bu açık saçıklığı getirip mecbur tuttular.
Evet.
Yani biz bunu söylerken yapmak istemiyoruz. Yani bu ister açıklılık ister kapalılık. Kişilerin kendi tercihiyle olmalı. Zorla kapatırsanız da olmaz.
Zorla açarsanız
olmaz. Da olmaz.
Evet.
Ama siz öyle bir insan yetiştireceksiniz ki insan kendiliğinden kapanacak.
Evet.
Kapanacak. Bu bedenim benim emanet. Bunu bana Allah yarattı. Beni Allah dünyaya kadın olarak getirdi. Ben bu kadınlığımı da Allah'ın istediği gibi kullanmam lazım. Canımın istediği gibi kullanma yetkisi bizde değil.
Evet.
Biz de Allah'ın bize verdiği yetkileri canımızın istediği gibi tepe tepe kullanma hakkımız yok. Cenab-ı Hak nasıl istiyorsa öyle kullanmak zorundayız.
Evet.
Çünkü bu işin bedenin sahibi o. Bize bunu emanet olarak veren o. Ömrü bize veren o. Bu şuurda olmamız lazım.
Evet.
Yani bunu niçin söyledim? İşte esas vatanını, bayrağını, toprağını, milletini satmayan adam. Şimdi ikide bir diyorlar işte bu Filistinliler şimdi Abdülhamit Han'a karşı yaptıkları
bedeli ödüyorlar.
Hiç alakası yok. Satmışlar bunlar Yahudilere diye. Satmadılar. Satsalardı bugün de satarlardı.
Evet.
Ama Abdülhamit Han'a geldi Yahudiler. Buradan bize toprak sattı. Abdülhamit Han cennet mekan dedi ki satarız ama yalnız aldığımız fiyata satarız. Biz orayı şehit kanıyla aldık. Siz de gücünüz yetiyorsa kanla alabilirsiniz. İkinci bir efendim ticaret şeysi yok. Usulü yok. Yok böyle bir şey diye.
Evet.
O yüzden bizim gençliğimizi milli ve manevi değerlerine bağlı, köklerine sadık, geçmişine düşman değil, geçmişinden güç alan ve geleceğe öyle bakan gençlik yetiştirmek zorundayız. Şimdi biz bakıyoruz, çocuklar anne babalarını beğenmiyorlar. Öyle bir nesil geliyor ki anne babasına düşman, tarihine düşman, milletin efendim geleceğine, geçmişine düşman. Böyle bir devlet, güçlü devlet olabilir mi? Böyle bir devlet geleceğe güvenle bakabilir mi?
Onun için bakamaz tabii ki.
Bu şey çok önemli.
Evet.
Yine devam ediyor.
Hocam
bakın.
Çok özür diliyorum. Yani tabii mücadele sırasında her türlü fedakarlığı yapan, gerektiğinde şehit olan, kanlarını, canlarını bu vatan için feda eden insanların arkasına gelen nesillerin de onlara layık olması lazım. Bugün acınacak tablo şu ki bizim vatanımız, milletimiz için atalarımız canlarını verdiler. Ama biz onlara ne kadar layığız? Yani sahada kazandığımız birçok şeyi böyle masada ruhsuz insanlar yüzünden kaybetmişiz hocam.
Evet.
Bir karış toprağın derdinde olan bir ata ama öbür taraftan işte kilometrelerce toprağı görmeyen insanlar haline gelmişiz hocam.
Evet.
Maalesef.
Evet maalesef.
Evet.
Yani burada hep söylemek istediğimiz şey hem biz geçmişimize layık hem de geleceğimizi garanti altına almak istiyorsak eğer yapacağımız iş nesillerimize sahip çıkmak.
Sahip çıkmak.
Zaten bu zarurati diniye var ya. Yani namusumuza, ırzımıza sahip çıkmak, aklımıza sahip çıkmak, nefsimize sahip çıkmak efendim ve neslimize sahip çıkmak.
Evet.
Ama bu işi de bizim elimizden almışlar ama yine de kökünden kurutamamışlar Allah'a şükür.
Evet.
Daha devam ediyor şey.
İnşallah hocam.
İnşallah. Evet. Yine devam ediyor bakın. Pişi şeh u bih büvet ez digeran. Ki be hidmeti hadirent bu can feşan. Şimdi padişaha göre kendi önündeki kendisine hürmet eden, saygı gösterenlerden daha çok o ucra köşelerde, ta en uç noktalarda
nöbet
tutup da sanki kendi huzurundaymış gibi,
evet,
saygınlığını aynı şekilde sürdüren, hı-hı, sadık hizmetkarlar çok daha kıymetlidir diyor bunlar.
Evet.
Yani gıyabında aynı edebi taşıyanlar huzurda olanlardan çok daha kıymetlidir.
Kıymetli.
Huzurdaki öyle veya böyle dikkat etmesi lazım. Tamam.
Evet.
Ama asıl olan esas gıyaben de aynı şeyi sürdürmek lazım.
Evet.
Şimdi yine devam ediyor bakın. Nîm-i zerre hıfz-ı kâr, bih ki ender hazeri zan sad hezar. Şimdi huzurda yapılan yarım kadar bir iyilik ya da zerre kadar, yarım zerre kadar bir iyilik, ama gıyapta yapılan bir iyilik bundan çok daha kıymetlidir. Evet. Gıyabında yapılan zerre kadar bir iyilik, huzurda yapılan bir iyilikten binlerce, yüzlerce kat daha kıymetlidir.
Evet.
Ha, o yüzden şimdi hani diyorlar ya, biz görmeden sevdik ya Resulallah. Çok önemli bir şey yani.
Evet.
Dolayısıyla gıyaptayken yapılan zerre kadar ya da yarım zerre kadar bir iyilik huzurda yapılan
binlercesinden daha kıymetli.
Daha kıymetlidir. Evet. Yani huzurda öyle veya böyle insan edebini takınması lazım.
Doğru, doğru hocam.
Mesela biz buraya bir büyüğümüz girdiği zaman hemen ayağa kalkıyoruz.
Evet.
Düğmelerimizi düğmeliyoruz. Hı-hı. Efendim işte şey yapıyoruz.
Hı-hı.
Ama Allah'ı görmüyoruz ama Cenab-ı Hakk'ın huzurunda aynen bunun gibi,
hı-hı,
edebi hiç elden bırakmadan,
hı-hı,
nasıl bir büyük işler girdiği zaman oturmamıza, kalkmamıza dikkat, hı-hı, ediyorsak, sözümüze, sohbetimize dikkat ediyorsak, giyimimize, kuşamımıza nasıl dikkat ediyorsak,
hı hı,
Hakk'ın huzurunda olduğumuzu hiç unutmadan aynı edebi, aynı saygıyı göstermek, işte Allah'a göstermek.
Evet.
Asıl olan bu diyor. Burada yaptığımız, Allah'ın gıyabında yaptığımız böyle bir iyilik, huzurda yapılan iyilikten, bunu huzuru da şöyle de düşünebiliriz.
Hı hı.
Yarın öldük. Öldükten sonra her şey ortaya çıkıyor.
Evet.
Cenab-ı Hakk'ı da görüyoruz. Ama esas dünyada yapılan şey bir iyilik, onun yarısı bile onu gördükten sonra yapılan iyilikten çok daha fazla kıymetlidir.
Evet.
Mühim olan görmeden onu yapmak.
Öyle.
Onu demek istiyorum. Bakın burada,
hı hı,
Tahir-i Mevlevi Hazretleri diyor ki, müfessir Kadı Beyzavi Rahimehullah, ashabın büyüklerinden Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'ın bir sözünü naklediyor. İbni Mesud Hazretleri, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin mucizatını görenlerin bir kısmı imana geldi. İmana gelenler de gördükleri mucizeler üzerine geldiler. Onu ve mucizatını görmeden mümin olanların imanları daha kuvvetlidir diyor.
Evet.
Peygamber Efendimizin Şakk-ı Gamer, ayı ikiye bölen mucizesini görüyor. El-Hak diyor, bu hak peygamberdir.
Evet.
Tamam, ama bunlar kıymetli, imana geldiler ama o Şakk-ı Gamer'i görmeden esas peygambere iman edenler, bir Hazreti Ebu Bekir gibi, bir Hazreti Hatice validemiz gibi, onlar çok daha kıymetlidir diyor.
Evet.
Görmeden mucizelerine iman etmek. Yine İbni Mesud'un ifadesi gibi Halid bin Velid radıyallahu anh de şöyle beyanatta bulunuyor. Hicretin 13. senesinde Suriye'de Yarmuk mevkiinde Rumların muazzam bir ordusuyla harp etmişti. Hı. Halid bin Velid İslam ordusunun serdarı bulunuyordu. Düşman kumandanlarından General George isminde biri serdar ile görüşmek istedi. Konuştular ve George bu sordu, General George. Şimdi biri Müslüman olsa sizin derecenize varabilir mi diye sordu. Halid bin Velid de geçer bile dedi. Çünkü biz peygamberi ve mucizelerini gördük de öyle imana geldik. Onu görmeden inanacak olanların imanı şüphesiz bizim imanımızdan daha kuvvetlidir.
Evet. Tabii.
Allah Allah. Cevabını verdi. Bunun üzerine General George imana geldi ve Halid'in mayyetinde Rumlarla savaşmaya başladı ve şehit oldu.
Evet.
Görmeden inanmanın kıymeti. Elhamdülillah biz gaybe iman edenlerdeniz. Fakat yanlış anlaşılmasın. Haşa, ashab-ı kiramdan eftaliz demek bu manasına gelmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görmek ve huzurunda Müslüman olup sözlerini dinlemek öyle bir şeref ve saadettir ki, o şeref ve saadet bizde değil, mukarreb meleklerde bile yoktur. Fakat ashab arasında ne derece fark vardır? Ashab-ı kiram arasında da derece farkı vardır.
Evet.
Müdekkik ve muhakkik bir alim olan Cevdet Paşa merhum, Kısas-ı Enbiya'sında der ki, ashab-ı kiram 3 sınıftır. Biri muhacirin, yani fetihten evvel hicret edenlerdir. Diğeri ensar, yani muhacirine muavenet ve dini İslam'a nusret eyleyen ehli Medine'dir. Üçüncü sınıf diğer ashab-ı kiramdır ki Ebu Süfyan ve oğulları gibi Mekke'nin fethinden sonra Medine-i Münevvere'ye naklihane edenler bu sınıfa dahildir. Şimdi bu da enteresan bir şey.
Evet.
Hatta bir ayet-i kerime var ya. وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْاَنْصَارِ اِتَّبَعُوهُمْ بِاِحْسَانٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُعَنْ Bu ayet-i kerimede kıdem yarışında ipi göğüsleyenler bir. وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ var ya, yarışta ipi göğüsleyenler. Bir, kim onlar? Muhacirler. İki, kim? Ensar. Üçüncüsü kim? İttebeuhum bi ihsanin. Aynı ensar ve muhacire ihsan duygusuyla tabi olanlar da üçüncü dereceyi elde eder. Böyle bir kalifikasyon.
Evet.
Bunu ben de böyle değerlendiriyorum. İhsan duygusu içinde muhacirin ve ensar gibi yaşayanlar da üçüncü dereceyi elde ederler. Mesela burada yine diyor ki, Mekke'nin fethinden sonra yeni Müslüman olup da henüz kalplerinde imanları kuvvet bulmamış olanlara müellefetül kulüp denilir. Yani kalpleri İslam'a yumuşama meyli gösterenler. Resul-i Ekrem onlara emvali ganimetlerden, yani ganimet mallarından Huneyn gazasında ganimetleri dağıtmış ve bu yeni Müslüman olanlara daha çok hisse vermiş. Şöyle ki Ebu Süfyan ve oğulları Zeyd bin Ebu Süfyan ve Muaviye bin Ebu Süfyan ve Hüveytip bin Abdülüzzah ve Ebu Cehil'in oğlu İkrime ve kardeşi Haris bin Hişam'a ve Süheyl bin Amr gibi birinci derecede Eşraf-ı Kureyş'ten olan müellefetül kulüba yüzer deve ve birer miktar gümüş ve ikinci derecede olan müellefe-i kulüba da kırkar deve, ona göre de birer miktar gümüş vermiş. Bak, ensara envaz-ı ganimetten sairilere verildiği kadar hisse verilmediğinden bazılarının canları sıkılıp beyinlerinde söylenmişler. Fahri Alem Hazretleri onları huzur-ı saadetine çağırdı. Ben bir takım zayıf-ül itikad olan yeni Müslüman olanların celbi ve telif-i kulübü için ganimet mallarından onlara daha fazla hisse verdim. Onlar malı alıp memleketlerine gidecekler. Ama siz de Resulullah'ı alıp kendi diyarınıza döneceksiniz. Değil mi diye buyurdu. Ve cümlesi razıyız ve hoşnutuz dediler. Ve bu iltifatı peygamberinden memnun ve müteşekkir olarak ağlaştılar. Fahri Alem Efendi Hazretleri dahi ellerini kaldırıp hasaten ensara ve onların evlat ve ahfadına hayır ile dua etti.
Evet.
Çok güzel bir açılma yapmış burada.
Aynen.
Tahir el-Merlevi Hazretleri. Yine devam ediyor bakın. Taat-ı iman kinun mahmud şud. Badem merk ender iyan merdud şud. Şimdi taat ve iman taat ve iman iknun mahmud şud. Esas şimdi hayattayken itaat etmek Allah'a ve iman etmek insan çok övülen bir iştir.
Evet.
Diyoruz. İbadet ve taatımızı ona yapıyoruz. Badem merk, ama öldükten sonra ender iyan merdud şud. Öldükten sonra iman etmenin bir faydası yok. Bu reddedilmiştir diyor.
Evet.
Artık öldükten sonra hayat bitmiş, ama öldükten sonra beden kalıbından kurtulduğumuz için bak cenneti görüyoruz, cehennemi görüyoruz. Melekler gelip bize hesaplar soruyorlar. Dinin nedir? Peygamberin kim? Kitabın ne filan diye hesaplar soruyorlar. Artık kafamız, bizde öyle söylenir, kafası sapma taşına değmiş.
Evet.
Mezarda var ya.
Evet.
Ama ondan sonraki iman, son nefeste iman makbul bir iman.
Hatta demiş. Şeyde de Firavun'da da öyle değil mi hocam? Evet. Tam boğulacağı esnada akıllanıyor, iman ettim diyor ama o anda imanı kabul edilmiyor.
Evet.
Evet.
Tabii burada zaten yine Tahir Mevlevi diyor ki, ümitsizlik halde yapılan imanı yes, makbul olmaması bundandır. Malum ya, ömrünü küfrü ve inkarla geçirip son nefeste iman ve tasdik etmeye yes imanı diye tabir ederler.
Evet.
O iman makbul değildir. Çünkü halet-i nezide bulunan bir insan melekleri ve gayb alemini görür. Onları gördükten sonra iman etmenin de fazla bir kıymeti harbiyesi olmaz.
Olmaz. Evet.
Mesela ben rahmetli babam işte vefat edeceği gündü. Biz elinde tuttum.
Hı hı.
Dedi ki bana, hadi oğlum gel beraber bir Yasin okuyalım dedi.
Evet.
Yasin okumaya başladık. Zannediyorum herhalde inne ashabel cenneti levmen fi şuhulin fakiyona geldi. O da tekrar ediyor ha.
Hı hı.
104 yaşındaydı. Dedi oğlum eve çok misafir geldi dedi. Bak onlara da üfle dedi.
Hı hı.
Anladım ki babam evde kimse de yok yani. Bir 3-4 kişi varız.
Hı hı.
Ama babam eve melekler gelmiş, melekleri görmeye başlamış.
Hı hı.
Onlara da diyor ki aman üfle diyor. Çok misafir geldi eve diyor. Sonra bitirdik Yasin-i Şerif'i beraber. Hı. Sonra dedi ki bana, oğlum sen hakkını helal et dedi. Ya babacığım olur mu öyle bir şey dedim ya. Evlatlarının baba üzerinde hakkı olur mu? Biz görevimizi yapıyoruz. Esas sen hakkını helal et. Yok oğlum dedi, sana çok yük oldum ben dedi. O yüzden sen hakkını helal et. Ben helal hoş olsun dedim ama sen de hakkını helal et. Helal hoş olsun dedi. Sonra gözlerini yumdu. Yani 3 defa kelime-i şehadet getirdi. 4.sünü de getiremedi, vefat etti. Ama melekleri gördüğünü söyledi. Bak yani.
Evet.
O yüzden onları gördükten sonra iman etmenin işte ümitsizlik halinde iman, son nefeste iman fazla makbul bir iman değildir.
Evet.
Hayır. Cenab-ı Hak bilir yani şeyi ama yalnız bizim ulemamızın değerlendirmesi bu. Esas vaktinden önce hani kıyamet günü hiçbir gölgenin olmadığı o şeydi, kıyamet gününde arşın gölgesinde barınacaklar kimler? Gençliğinde olgun bir insan gibi yaşayanlar. Yani hayatını,
hı hı,
Müslümanca yaşayanlar. Onlar hiçbir gölgenin olmadığı o kıyamet günü arşın gölgesinde barınacaklar.
Evet.
O yüzden mühim olan esas güçlüyken, efendim enerjisi yerindeyken adamın
her türlü imkana sahipken
Allah'ın kulluğunu yerine getirmesi.
Yerine getirmesi.
Ama çöktükten sonra mesela yine Mevlana diyor ya, adam hastalanır. Hastalandıktan sonra hastalığı o kadar onu etkiler ki,
hı hı,
ya Rabbi bana eğer şifa verirsen ben bir daha bütün kötü alışkanlıklarından kurtulacağım.
Bırakacağım.
Sonra da tam kitabın kavli üzere bir adam olacağım diye söz verir.
Hı hı.
Şifa bulur.
İyi verdiği olur. Sözü unutur.
Ondan sonra eve gittikten bir hafta sonra o verdiği sözü unutur. Halbuki ya bırak aynı o hali.
Değil mi? O dersi bir çıkar.
O gönlü kırıklığı, o aciz, evet, duygusunu, o hiç duygusunu,
hı hı,
devam ettirsen de,
hı hı,
verdiğin sözde sabit kadem olsan ne olur?
Evet.
O yüzden.
Eyvallah. Hocam programımızın sonuna geldik. Çok güzel bir konuydu aslında. Birbirini açan hususlara değinmiş olduk.
Evet.
Dilerseniz bir sonraki programda
İnşallah.
Bu kaldığımız yerden devam edelim.
İnşallah.
Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Gönül Gündemi programındaydık. Çok güzel hususlara, konulara değinmiş olduk. Birçok hisse çıkarmış olduk. Hocamızdan Allah razı olsun. Bizler çok istifade ediyoruz. Umarım sizler de aynı şekilde istifade ediyorsunuzdur. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalınız.